Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Edwin F. Bryant'ın Patanjali'nin Yoga Sutraları adlı çalışması. Klasik Yoga Sutraları, metnini yeni bir çeviri ve kapsamlı yorum eşliğinde sunan akademik nitelikte bir incelemedir.
İlk kez yaklaşık 2000 yıl önce derlenen bu kısa özdeyişler, günümüzde çoğu zaman beden duruşlarıyla özdeşleştirilen yoganın aslında zihin, bilinç, meditasyon ve özgürleşme üzerine kurulu felsefi yönünü ele alır.
Bryant, her sutrayı Sanskritçe özgün metniyle, Latin harfi aktarımıyla ve İngilizce çevirisiyle verir, ardından geleneksel yorum mirasına dayalı açıklamalar ekler. Kitabın temel amacı, Patanjali'nin yoğun ve çoğu kez tek başına anlaşılması güç ifadelerini, tarihsel bağlamını kaybetmeden çağdaş okura açmaktır. Çalışma, bir kişisel gelişim ya da egzersiz rehberi değildir. Daha çok, Hint düşüncesinde zihnin işleyişini, dikkat eğitimini ve puruşa denilen içsel tanığı kavramayı isteyenler için hem kaynak metin hem de yorum kılavuzu işlevi görür.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak yoga.
Beden çalışmasından önce zihnin dalgalanmalarını yatıştırma disiplinidir. Bryant'ın sunduğu yoga sutraları anlayışında yoga. Öncelikle bedensel esneklik veya rahatlama tekniği değildir. Metnin çıkış noktası zihinsel faaliyetlerin ve algı akışının denetlenmesidir.
Patanjali'nin yaklaşımında kişi düşüncelerini bütünüyle yok etmeye çalışmaz.
Bunun yerine zihnin sürekli değişen içerikleriyle özdeşleşme alışkanlığını inceler ve gevşetir. Duyumlar, anılar, hayaller, yanlış kavrayışlar ve uyku gibi farklı zihinsel durumlar kişinin kendi gerçek doğası sanıldığı sürece içsel karışıklık üretir.
Bryant'ın yorumları bu çerçevenin neden salt teorik olmadığını açıklar. Dikkatin dağılması, alışkanlıkların gücü, arzular ve rahatsız edici duygular meditasyon pratiğinin doğrudan ele aldığı sorunlardır.
Bu yönüyle metin, bugünkü yoga kültüründe öne çıkan asana uygulamalarını daha geniş bir disiplinin yalnızca bir parçası olarak konumlandırır.
Türkçe'de yoga sözcüğünün çoğu zaman spor ya da bedensel pratik çağrıştırması bu felsefi kapsamın kolayca gözden kaçmasına yol açabilir.
Bryant'ın baskısı, sutraların zihinsel eğitim, etik yönelim, yoğunlaşma ve derin tefekkür arasında kurduğu bağlantıyı görünür kılar. Böylece okur, yoganın hedefini daha sakin bir zihinle sınırlamak yerine, bilincin ne olduğu sorusuna uzanan sistemli bir araştırma olarak değerlendirebilir.
İkinci olarak, Purusha kavramı, değişen deneyim ile tanıklık eden bilinç arasındaki ayrımı kurar, kitabın merkezindeki kavramlardan Purusha.
Çoğunlukla, içteki bireysel, benlik ya da ruh olarak çevrilir. Ancak Bryant'ın geleneksel yorumlardan yararlanan açıklaması, bu kavramın sıradan kişilik fikrinden daha dar ve teknik bir anlam taşıdığını gösterir.
Purusha, düşüncelerin, duyguların, bedenin ve toplumsal rollerin değişen akışı değildir. Bunları bilen veya tanıklık eden bilinç ilkesi olarak ele alınır.
Yoga sutralarının özgürleşme anlayışı da tam burada temellenir. Acı ve bağlanma, kişinin değişken, zihinsel ve maddi süreçleri kendi değişmez özü saymasından doğar. Ayrım bilgisi geliştiğinde, deneyim devam etse bile kişi onun içinde kaybolmaz.
Bu öğretinin modern psikolojiyle özdeşleştirilmemesi gerekir. Çünkü Patanjali'nin sistemi kendine özgü metafizik varsayımlara dayanır.
Yine de Bryant, kavramların pratik etkisini anlaşılır biçimde ortaya koyar.
Meditasyonda düşünceyi bastırmak yerine ona tanıklık etmeyi öğrenmek, bu ayrımı doğrudan sınamanın yolu sayılır.
Kitap ayrıca bu görüşün Hint felsefesindeki daha geniş tartışmalarla bağını da korur. Dolayısıyla Purusha soyut bir dini terim olarak bırakılmaz. Zihnin nesneleriyle onları fark eden boyut arasındaki farkı açıklayan, sutraların amaç ve yöntemini birbirine bağlayan temel kavram haline gelir.
Üçüncü olarak, sutra biçimi, yorum geleneği olmadan bilinçli olarak eksik ve kapalı kalır, Patanjali'nin metni sutralardan, yani son derece kısa ve yoğun özdeyişlerden oluşur.
Bu anlatım biçimi, ezberlemeye elverişli olsa da tek başına okunduğunda birçok belirsizlik yaratır.
Birkaç kelimelik bir ifade, hangi kavramların varsayıldığını, hangi pratiğe işaret ettiğini veya farklı görüşler karşısında nasıl anlaşılması gerektiğini her zaman söylemez.
Bryant'ın kitabını benzer çevirilerden ayıran başlıca yön, bu zorluğu ikincil bir ayrıntı saymamasıdır.
Yazar,
yaklaşık 1500 yıllık geleneksel yorumlardan gelen görüşleri karşılaştırmalı biçimde çalışmasına dahil eder.
Böylece okur, tek bir kesin anlam verildiği izlenimine kapılmaz. Aynı sutranın yorumcular arasında nasıl farklı vurgular kazandığını görebilir.
Bu yöntem, klasik Hint metinlerinin yaşadığı tarihsel dünyayı anlamak bakımından önemlidir. Metinlerin anlamı yalnızca ilk yazıldıkları anda sabitlenmez, onları okuyan uygulayıcılar ve düşünürler tarafından da uzun süre boyunca biçimlendirilir.
Bryant'ın yaklaşımı, modern okurun metni kendi beklentilerine göre sadeleştirmesini önlemeye çalışır.
Özellikle meditasyon, etik disiplinler ve özgürleşme gibi terimlerde yorumların sunduğu bağlam kavramsal hataları azaltır. Bunun karşılığında kitap dikkatli ve yavaş okumayı talep eder. Fakat bu yoğunluk, yoga sutralarını kısa alıntılar toplamı gibi değil, tartışmalı ve katmanlı bir felsefi gelenek olarak ele alma imkanı verir. Dördüncü olarak, Sanskritçe metin, aktarım ve çeviri düzeni, kavramların izini sürmeyi kolaylaştırır. Bryant, her sutrayı Sanskritçe özgün yazımı, Latin harfli okunuş aktarımı ve İngilizce çevirisiyle birlikte verir. Bu düzenin değeri, yalnızca Sanskritçe bilen akademisyenlere hitap etmesinde değildir. Sanskritçe'ye yeni başlayan bir okurda aynı terimin metin boyunca nerede tekrarlandığını fark edebilir, çevirideki karşılığını yorumla karşılaştırabilir.
Yoga, citta, vritti, samadhi, klesa ve puruşa gibi sözcükler Türkçe'ye ya da Batı dillerine her zaman tek bir kelimeyle tam aktarılmaz.
Örneğin bir kavramı zihin, bilinç, eğilim veya engel diye çevirmek, bağlama göre farklı çağrışımlar taşır.
Kitabın katmanlı sunumu, çevirinin zorunlu olarak yaptığı seçimleri daha görünür hale getirir. Bu, çeviriyi değersizleştirmek yerine felsefi metin okumanın dikkat gerektirdiğini hatırlatır.
Bryant'ın açıklamalarında Sanskritçe terimlerin tekrar tekrar kullanılması da okurun zamanla teknik söz dağarcığı edinmesine yardım eder.
Ancak bu özellik eseri hızlı tüketilecek bir okuma olmaktan çıkarır. Okurdan bir sutrayı, çevirisini ve yorumunu birlikte değerlendirmesi beklenir.
Türkiye'de klasik Hint metinlerinin çoğu kez ikincil özetler yoluyla tanındığı düşünülürse, özgün dile yakın bu sunum önemli bir avantajdır.
Kitap, okura Sanskritçe uzmanlığı vaat etmez, fakat terimlerin kültürel ve felsefi ağırlığını kaybetmeden öğrenilebileceği bir çalışma zemini sağlar. Son olarak, Bryant, yoga sutraların tek çizgili değil, tarih içinde çeşitlenen bir alımlanma geleneği olduğunu gösterir.
Bu baskının önemli katkılarından biri, yoga sutralarını değişmez ve herkesçe aynı biçimde yorumlanan bir öğreti olarak sunmamasıdır.
Bryant, farklı dönemlerin yorumlarını bir araya getirerek metnin anlamının tarih boyunca hangi tartışmalar içinde ele alındığını gösterir. Bu yaklaşım,
özellikle modern yoga çevrelerinde sık rastlanan, doğrudan ve tartışmasız bir Patanjali öğretisi bulunduğu varsayımına karşı daha temkinli bir okuma önerir.
Yorum geleneğinde felsefi ekoller, İbadet biçimleri ve uygulama öncelikleri metnin anlaşılmasına etki etmiştir kitapta.
Vişnu'ya ibadet ve Bhagavad Gita ile ilişkilendirilen Krishna adanmışlığı gibi unsurların son yüzyıllarda yoganın aktarımında oynadığı role de dikkat çekilir.
Buradaki amaç yoga sutralarını yalnızca belirli bir adanmışlık geleneğine indirgemek değildir.
Aksine yoga düşüncesinin yaşanmış dini topluluklar, öğretmen soyları ve farklı felsefi diller içinde nasıl yeniden açıklanabildiğini göstermektir.
Bu tarihsel duyarlılık okura iki yarar sağlar. İlk olarak güncel yorumları antik metnin kendisiyle karıştırmamayı öğretir.
İkinci olarak gelenek içindeki çeşitliliği basit bir çelişki değil, uzun soluklu bir düşünme ve uygulama sürecinin parçası olarak görmeye imkan verir.
Bryant'ın akademik tavrı, uygulama boyutunu dışlamadan bu çoğulluğu korumasıyla belirginleşir. Sonuç olarak Patanjali'nin yoga sutraları.
Yoga pratiğini yalnızca duruşlar, nefes veya günlük rahatlama teknikleri üzerinden anlamak istemeyen okurlar için özellikle uygundur. Ciddi yoga uygulayıcıları, Hint felsefesi öğrencileri, dinler tarihiyle ilgilenenler ve meditasyon kavramlarının klasik kaynaklardaki anlamını araştırmak isteyenler kitaptan en çok yararı sağlar.
Sanskritçe'ye hiç aşina olmayan okur da metnin, aktarımın ve yorumun düzenli sunuluşundan yararlanabilir.
Bununla birlikte yaklaşık 700 sayfalık hacmi ve kavramsal yoğunluğu nedeniyle hızlı bir giriş kitabı arayanlar için zorlayıcı olabilir.
Bölüm bölüm, not alarak ve gerektiğinde aynı sutraya geri dönerek okunması daha verimli olacaktır.
Bryant'ın çalışmasını benzer çevirilerden ayıran özellik, yalnızca açık bir İngilizce karşılık sunması değildir.
Asıl fark,
sutraların anlaşılmasında vazgeçilmez olan geleneksel yorum mirasını sistemli biçimde devreye sokmasıdır.
Okyar, Patanjali'nin kısa ifadelerini tek ve donmuş açıklamalar halinde değil, yüzyıllar boyunca tartışılmış bir düşünce alanı içinde görür.
Bu yaklaşım hem tarihsel doğruluğu hem de yorum farklılıklarını önemser.
Kitap, doğrudan bir manevi rehberlik üslubundan çok eleştirel ve kaynak temelli bir okuma sunar.
Buna rağmen zihnin eğitimi, dikkat, yanılsama, etik disiplin ve özgürleşme üzerine düşünmek isteyen uygulayıcılar için somut bir çalışma çerçevesi sağlar.
Bu nedenle eser, popüler yoga kitaplarının basitleştirdiği felsefi derinliği geri kazandıran kapsamlı bir başvuru kaynağıdır. Destek olmak isterseniz Edwin F.
Bryant, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.